14 Ocak Perşembe, Sözcü Gazetesi, Soner Yalçın. Sorunun asıl kaynağı. Birkaç gün yağmur yağınca sanılıyor ki sorun bitti. Sanki Türkiye'nin kuraklığı bitti. Sanki Türkiye'nin çölleşmesi bitti. Yine bir rehavet başlıyor. Çünkü sıkıntı çeşmeden akacak suyla sınırlanıyor. Keşke bu kadar kolay çözülse su krizi. Sorunun birden çok kapsamı var. Örneğin ekonomik boyutu. Yıl 1994. Devlet Su İşleri 40. yılı için su müdürü, barajlar kralı denen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katılımıyla Ankara'da toplantı düzenlendi. Uzmanlar Türkiye'de su sıkıntısı olmadığını söyledi. Salonda bulunan Devlet Su İşleri çalışanı Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Nüvit Soylu soru sormak için söz istedi. Elimde 1987'de NASA'nın dünyada su raporu var. Su yetersizliği konusunda uyarı yapıyor. Türkiye'nin en çok etkilenecek ülkelerden biri olduğunu yazıyor. NASA mı yanlış biliyor, biz mi? Sorusu ardından Nüvit Hanım yeraltı suları konusuna dikkat çekti. Ki doktora tezi toprak su kooperatiflerinin tarımsal yapı ve üretime etkileriydi. Konuşması bittikten sonra oturum yöneticisi bu korsan tebliğ oldu dedi. Salonda gülüşmeler yaşandı, konu kapandı. O toplantıda yaşananların derin anlamı vardı. Şöyle, neoliberalizm tarafından iktidara taşınan Turgut Özal, su özelleştirmesine ilk imza koyan siyasetçi oldu. 1984'te Ankara, İstanbul ve İzmir'de su ve kanalizasyon idareleri modelini hayata geçirdi. Fakat Sovyetler Birliği'nin parçalanması ve itibariyle sosyal devletin rafa kaldırılmasıyla azgınlaşan neoliberalizm, 1992'de düzenlediği Dublin Konferansı'nda şu kararı dayattı. Su, tüm kullanım alanlarında ekonomik değere sahiptir. Ekonomik bir mal olarak tanınmalıdır. Böylece yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı su, küreselleşmeci yeni dünya düzeniyle metalaştırıldı. Sosyal yönü göz ardı edilerek suyun, su hizmetlerinin özelleştirilmesi sağlandı. İnsanın temel ihtiyacı su, kişisel zenginleşme aracı oldu. Her özelleştirmede olduğu gibi devreye Dünya Bankası girdi. 1993'te yayımladığı Su Kaynaklarının İşletimi adlı raporunda krediyi sadece özelleştirmeyi kabul eden ülkelere vereceğini açıkladı. Keza Dünya Ticaret Örgütü de su işlemelerinin serbest piyasaya bırakılmasına şart koştu. Türkiye yeşil neoliberalizme teslim oldu. Su yatırımları tamamen dış finansmanın insafına bırakıldı. Devlet su işleri parçalandı. Sulama birlikleri kuruldu. İyi de suyun adil kullanımı için 1965'ten beri kamucu yeraltı suyu sulama kooperatifleri vardı. Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü piyasacı anlayış dışında başka oluşumlara, yapılara sıcak bakmıyordu. Tek söyledikleri şuydu. Suyun kötü yönetimi ancak özelleştirmeyle çözülür. Haklı çıktı mı? Tabii ki hayır. Suyun metalaştırılması ve su hizmetlerinin özelleştirilmesi çözüm olmaktan ziyade su kıtlığını daha çok kronikleştirdi. Su kuraklık meselesinde de karşımıza neoliberalizm çıkması şaşırtıcı değil. Ondan önce insanlığın ortak mirası su, kamusal değer olarak devlet tarafından uygun fiyatla ve adil bir şekilde dağıtılıyordu. Neoliberalizm, tarımdan su sübvansiyonlar bile kaldırdı. Başta yeraltı olmak üzere su kaynaklarını hızla sömürdü. Suyu kirletti. Kamuyu israfçı görüyordu. Daha israfçı çıktı. Görüldü ki su hizmetleri özel sektörle değil kamuyla daha etkin sunuluyordu. Evet, özelleştirilme, etkinlik, kalite, rekabet ve hizmet alanında beklenen sonuçları vermedi. Bugün su kıtlığının ana sebepleri arasında piyasacı anlayış olduğunu söylemeyen, yazmayan pek kimse kalmadı. Neoliberalizm su konusunda da yıkıma yol açtı. Saklı Seçilmişler kitabımda yazdım. GAP projesini yok etti. Ve bugün Türkiye'de büyük zararlara yol açan sulama birlikleri kaldırılmaya çalışılıyor. Uzatmayayım. Bugün dünyada alternatif su hizmet modelleri tartışılıyor. Bizim de kafamızı yapay çekişmelerden kaldırıp su politikasını konuşmamız lazım. Birkaç günlük yağış derdimize derman olmayacaktır. Su kaynaklarının ve stratejilerin geliştirilmesi için kamucu sürdürülebilir su politikası inşa etmeliyiz.